Ayran 50, sayfa 370. Ortada bir aygıt vardı. Var olduğu için de çalışmak zorundaydı. Ve çalıştığı için de ilerlemeye başlamıştı. Ve bir otomobil geniş bir tarlada hızla ilerlemeye başladığında, direksiyonunda kimse bulunmasa bile yine de belli, hatta çok etkileyici ve özel bir yolu arkasında bırakacaktır. Demek ki böylece çok büyük bir itici güç oluşmuştu. Ve Kont Leinsdorf da bu gücü hissetmekteydi. Gözlüğünü burnuna oturtuyor ve bütün yazıları büyük bir ciddiyetle başından sonuna kadar okuyordu. Bunlar artık başlangıçta olay düzenli bir yörüngeye oturtulmazdan önce tanınmamış ama tutkulu kişilerin yağdırdıkları öneriler ve dilekler değildi. Bu öneriler ve sorular halkın bağrından bile gelseler, dağcılık kuruluşlarının, özgür düşünenler birliklerinin, genç kız derneklerinin, meslek odalarının, sosyal derneklerin, burjuva kulüplerinin ve bireycilikten kolektivizme geçişte şiddetli rüzgarda sürüklenen çöp birikintileri gibi öncülük eden öteki kaba saba grupçukların imzalarını taşımaktaydılar. Ve ekselansları kendisinden talep edilen her şeyi uygun görmemekle birlikte yine de genelde önemli bir ilerleme olduğunu saptıyordu. Gözlüğünü çıkartıyor, yazıyı kendisine getirmiş olan bakanlık müşavirine ya da sekretere geri veriyor ve tek bir sözcük bile söylemeksizin başını memnun bir ifadeyle sallıyordu. Paralel eylemin iyi ve düzgün bir yolda ilerlemekte olduğunu hissediyordu. Doğru yol ise nasılsa kendiliğinden ortaya çıkacaktı. Yazıyı geri alan bakanlık müşaviri onu genellikle öteki yazılardan oluşan bir yığının üstüne bırakırdı. Ve son yazıda en üstteki yerini alınca ekselanslarının gözlerini okurdu. O zaman ekselanslarının ağzı şöyle konuşurdu. Bütün bunlar mükemmel ama hedeflerimizin odak noktasına ilişkin kesin bir şeyler bilmediğimiz sürece insan ne evet ne de hayır diyebilir. Fakat bu bakanlık müşavirinin ekselanslarının gözünde zaten daha önceki her yazıda okuduğu şeydi. Ve kendisinin düşüncesi de tam olarak böyle olurdu. Ve elinde her yazının sonuna as nokta şeklindeki sihirli formülü yazmış olduğu altın kaplama kurşun kalemi bulunurdu. İmperialya'daki resmi dairelerde kullanılmakta olan bu sihirli formül Asserviert demekti. Ve Almanca'da sonradan karar verilmek üzere anlamına geliyordu. Formül hiçbir şeyin itip gitmesine ve aceleye gelmesine olarak tanımayan bir titizliğin örnek göstergesiydi. Örneğin, küçük bir memurun doğumdan sonraki 6 hafta için sıra dışı bir çocuk bakıcısı tahsisatı talebi, çocuk büyüyene ve kendi ekmeğini kazanabilecek duruma gelene kadar sonradan karar verilmek üzere saklanırdı. Bunun tek nedeni, konunun o zamana kadar belki de yasal bir biçimde çözümleneceği düşüncesi ve amirin bu gerçekleşmezden önce ricayı geri çevirmek istememesiydi. Ama bunun yanı sıra red cevabı verilerek incinmesi istenmeyen nüfuzlu bir kişinin ya da makamın dilekçesi de bir başka nüfuzlu makamın bu talebe karşı olduğunun bilinmesine rağmen sonradan karar verilmek üzere bir yana konurdu. Ve aslında ilki olarak bir makama ilk kez iletilen her şey ondan önce benzer bir durum söz konusu olana kadar sonradan karar verilmek üzere saklanırdı. Fakat resmi makamların bu alışkanlığı ile alay etmek çok yanlış olurdu. Çünkü büroların dışında sonradan karar verilmek üzere kaldırılanlar çok daha fazlaydı. Hatta kralların tahta çıkış yeminlerinde Türklerle veya putperestlerle savaşmaya ilişkin vaade hala rastlanması, insanlığın tarihinde bugüne kadar hiçbir cümlenin bütünüyle silinmediği ya da sonuna kadar yazılmadığı düşünüldüğünde pek az anlam taşır. İlerlemenin kimi zaman ortaya çıkan ve kanatlı bir öküze insanı şaşırtacak kadar benzeyen o kafa karıştırıcı temposu buradan kaynaklanır. Bu arada resmi dairelerde en azından biraz olsun bir şeyler kaybedilirken dünyada hiçbir şey kaybolmaz. Bu yüzden sonradan karar vermek üzere formülü yaşam dediğimiz yapının temel formüllerinden biridir. Ancak ekselanslarına bir konu özellikle acil gözüktüğünde kendisi bir başka yöntem seçmek zorunda kalıyordu. O zaman kendisine iletilmiş olan öneriyi önce saraya, dostu Kont Stahlbrug'a gönderiyor ve konu için kendi deyişiyle şimdilik kesin bir çözümün düşünülüp düşünülemeyeceğini soruyordu. Bir süre sonra her defasında aynı olan yanıt geliyor. Bu yanıtta ilgili konuda majestelerinin herhangi bir düşüncesinin şimdilik saptanamadığı. Şimdilik bu konuda bir kamuoyu oluşmasının beklenmesinin, konunun gerek bu kamuoyunda benimseniş biçimine, gerekse ortaya çıkması gereken başkaca koşullara göre sonradan tekrar düşünülmesinin çok daha doğru olacağı bildiriliyordu. O zaman artık bir dosyaya dönüşmüş olan öneri o alandan sorumlu bakanlık dairesine gidiyor ve oradan bu konuda dairenin kendini tek başına yetkili görmediğine ilişkin bir notla birlikte geri geliyordu. Ve bu da olduktan sonra Kont Reinsdorf, üst komisyonun gelecek toplantılarından birinde konunun incelenmesi için bakanlıklar arası bir alt komisyonun kurulmasını önereceğine dair kendi kendine not alıyordu. Kont Reinsdorf yalnızca altında herhangi bir dernek başkanının ya da devletçe resmen tanınmış dini, bilimsel veya sanatsal bir kuruluşun imzasını taşımayan bir mektup geldiğinde acımasız denilebilecek kadar kararlı davranıyordu. O günlerde böyle bir mektup Clarisse'den gelmişti. Bu mektupta Clarisse, Ulrich'e atıfta bulunuyor ve Avusturya'da bir Nietzsche yılının düzenlenmesini öneriyordu. Bu bağlamda kadın katili Mosburger için de bir şeyler yapılması zorunluydu. Clarisse, bir kadın olarak böyle bir öneriyi yapma konusunda bir misyon taşıdığına inandığını yazıyordu. Ayrıca hem Nietzsche'nin hem de Mosburger'in akıl hastası olmaları gibi çok anlamlı bir rastlantıda önerinin nedenleri arasındaydı. Ulrich, daha kalın çizgilerinden ve sözcük altı çizgilerinden yazısını hemen tanıdığı bu mektup, Kont Reinsdorf tarafından kendisine gösterildiğinde öfkesini bir şakanın kalıbında saklamakta büyük güçlük çekti. Ancak onun sıkıntısını anladığına inanan Kont Reinsdorf, ciddi ve iyi niyetli bir ifadeyle şöyle dedi: "Bunun ilginç olmadığı söylenemez. Ateşli ve kararlı bir girişim olduğunu da söyleyebilirim. Ama böyle tek tek önerileri şimdilik ne yazık ki dosyaya koymak zorundayız. Aksi takdirde hiçbir hedefe varamayız. Görünüşe bakılırsa yazan hanımı şahsen tanıdığınıza göre bu mektubu kuzeninize kendiniz vermek ister misiniz?" 57. Büyük gelişme. Diotima, büyük düşüncelerin özüne ilişkin tuhaf deneyimler edinir. Ulrich, mektup ortadan kaybolsun diye onu cebine soktu. Ayrıca bu mektup üzerine Diotima ile konuşmak hiç de kolay olmazdı. Çünkü Diotima, Avusturyalı hakkındaki makale çıktığından bu yana kendini tümüyle karmakarışık bir gelişmenin etkisi altına girmiş hissediyordu. Olay, yalnızca Ulrich'in Kont Reinsdorf'tan aldığı bütün belgeleri olabildiğince okumaksızın ona iletmesiyle sınırlı kalmıyordu. Postadan da her gün yığınla mektup ve gazete küpürü çıkıyor, kitapçılar ona gözden geçirmesi için bir sürü kitap gönderiyorlardı. Diotima'nın evindeki trafik, tıpkı rüzgarla ayın birlikte emmeye koyulduklarında ruhun şişmesi gibi iyice şişkinleşmişti. Telefon da bir an bile durmuyordu. Ve eğer küçük Rahel, hanımının sürekli rahatsız edilemeyeceğini anladığı için bir melek sabrıyla telefonun başında nöbet tutup çoğu bilgileri kendi başına vermeseydi, Diotima taleplerin yükünün ağırlığına dayanamayıp sinir buhranı geçirirdi. Ancak hiçbir zaman gelmeyen ve Diotima'nın bedeninde hep bir nabız gibi atmayı sürdüren bu sinir buhranı, ona o güne kadar tanımadığı bir mutluluğu da armağan etti. Bu, bir ürperti, dünyanın tepesinde duran bir taşın ağırlığının yol açtığı bir hışırtı, insan her yere hakim bir dağın zirvesinde durduğunda içinde beliren hiçlik duygusunun yarattığı bir küçük heyecan gibiydi. Kısacası, Diotima'nın yükselişine karşın yaratılışının en taze kesitlerinde herhalde hep kalmış olan bir kimliğin, kendi halinde bir ortaokul öğretmeninin kızı ve burjuva kökenli bir konsolos muavininin genç eşi kimliğinin ansızın bilincine vardığı bir mevki duygusuydu. Böyle bir mevki duygusu, tıpkı dünyanın dönüşünün ya da algılarımıza yaptığımız kişisel katkının farkına varılamayışı gibi, yaşamın farkına varılamayan ama temel önem taşıyan durumları arasındadır. İnsanoğlu, büyüklenme duygusunu kendisine bunu yüreğinde taşımaması gerektiği öğretilmiş olduğundan, büyük bir ana vatanın, dinin ya da gelir düzeyinin zemininde dolaşarak ayaklarının altında taşır. Ve böyle bir mevkiin eksikliği halinde de zamanın hiçlikten yükselen sütununun o an için en yüksek noktasında bulunmayı, başka deyişle bütün eskilerin kül ve duman olup gittiği, sonrakilerin ise henüz gelmediği bir şimdiki zamanda yaşamayı da yeterli görebilir. Ancak genelde bilincine varılmayan bu büyüklenme, herhangi bir nedenle ansızın ayaklardan yükselip başa vurduğu takdirde, bu durum rahimlerinde dünyayı taşıdıklarına inanan evlenmemiş kızlarınki gibi hafiften bir uçukluğa yol açabilir. Şimdi daire başkanı Tuzzi bile Diotima'yı ondan olup bitenleri sorarak, bazen şu ya da bu küçük işi devralmasını rica ederek onurlandırıyordu. Bu arada Tuzzi'nin Diotima'nın salonundan söz ederken takınmayı adet edindiği gülümseme yerini saygın bir ciddiyete bırakmıştı. En yüksek makamın, örneğin uluslararası nitelikte bir pasifist toplantının başına geçme planından ne ölçüde hoşlanacağı henüz bilinmiyordu. Ancak Tuzzi bu olasılığı hesaba katarak Diotima'dan ısrarla dış politika alanında daha önce kendisine danışmadan en küçük bir girişimde bulunmamasını rica ediyordu. Hatta herhangi bir zaman bir uluslararası barış eylemi düşüncesi ciddi olarak ortaya çıktığı takdirde bundan bazı politik karışıklıkların doğmaması için hemen önlem alınması gerektiği yolundaki öğüdünü de daha başlangıçta vermişti. Bu kadar güzel bir düşüncenin yatsınması kesinlikle gerekli değil diye açıklamıştı karısına. Bu düşünceyi gerçekleştirme olasılığı bulunsa bile böyle bir yatsınmaya gerek yoktu. Ama daha en baştan bütün gerçekleştirme ve geri çekilme olanaklarının yolunun açık tutulması kesinlikle şarttı. Tuzzi daha sonra Diotima'ya bir silahsızlanma, bir barış konferansı, bir hükümdarlar buluşması arasındaki farkları ta bunlarla Lahey Barış Sarayı'nın duvarlarının yerli sanatçıların duvar resimleriyle süslenmesi için öngörülen ve daha önce sözü edilmiş olan vakıf arasındaki farklara kadar anlatmıştı. Ve o güne kadar eşiyle bu kadar ciddi konuştuğu hiç olmamıştı. Hatta kimi zaman koltuğunun altında deri çantasıyla açıklamalarını tamamlamak için, örneğin kendisinin dünya çapındaki Avusturya adıyla ilintili her şeyi doğal olarak yalnızca tehlikeli ölçüde tutarsız sayılmak istemiyorsa eğer, ancak pasifist veya hümanist bir girişimle bağlantılı düşünebileceğini ya da buna benzer bir şeyi söylemeyi unutmuşsa bir kez daha yatak odasına dönmüştü. Diotima sabırlı bir gülümsemeyle karşılık vermişti. İsteklerini göz önünde bulundurmaya çalışacağım. Ama dış politikanın bizim için önemi konusunda fazla abartılı düşünceler beslememeliyiz. Ülke içerisinde neredeyse kurtarıcı bir gelişme var ve bu halkın anonim derinliklerinden geliyor. Her gün nasıl bir istek ve öneri yağmuru altında olduğumu bilemez. Diotima hayranlık uyandırıcıydı. Çünkü kimseye fark ettirmeksizin dev güçlüklerle çarpışmak zorundaydı. Din, adalet, tarım, eğitim ve daha başkaca alanlar göz önünde tutularak oluşturulmuş büyük merkez komitesinin oturumlarında bütün çizgi dışı öneriler, Diotima'nın kocası bu kadar anlayışlı davranmaya başlamazdan önce iyi tanıdığı o buz gibi ve ürkek çekimserlikle karşılanmaktaydı. Diotima bazen sabırsızlıktan kendini bütünüyle cesaretini yitirmiş gibi hissediyordu. Ve tembel dünyanın bu direnişini kırmanın kolay olmayacağını kendinden saklayamıyordu. Diotima için Avusturya yılının dünya çapında Avusturya yılı niteliği taşıması ve Avusturya uluslarının da bir örnek olarak dünyanın uluslarını sergilemesi, bunun için de aslında Tin'in vatanının Avusturya olduğunun kanıtlanmasından başka bir şeye gerek bulunmaması ne kadar doğal olursa olsun, bunun tembellerin kafaları bakımından özel bir içeriği gereksindiği ve genel doğasından çok somutluğuyla daha kolay anlaşılabilir bir fikirle tamamlanmasının zorunluluğu da açıkça ortaya çıkmıştı. Ve Diotima bunu gerçekleştirebilecek bir düşünce bulabilmek için saatler boyunca bir sürü kitap karıştırdı. Elbette bu aynı zamanda Avusturya'yı özellikle simgeleyecek bir düşünce olmalıydı. Gel gelelim Diotima, büyük düşüncelerin özüne ilişkin olarak tuhaf deneyimler edindi. Diotima'nın büyük bir çağda yaşamakta olduğu ortaya çıktı. Çünkü çağ büyük düşüncelerle doluydu. Ancak bunların içinden en önemlisini ve en büyüğünü gerçekleştirmek, bunun için bütün koşullar yerine geldikten sonra bile tek bir düşünceye bu nitelikleri tanımak inanılmayacak kadar güçtü. Diotima ne zaman böyle bir düşünce üzerinde neredeyse karar kılar gibi olsa, onun tersini gerçekleştirmenin de büyük bir şey olacağının ayırdına varmak zorunda kalıyordu. Bu böyleydi ve Diotima'nın elinden gelen bir şey yoktu. İdeallerin tuhaf nitelikleri vardır ve insan onları tam olarak izlemek istediğinde karşıt anlamlarına dönüşmeleri de bu niteliklerden biridir. Örneğin ortada Tolstoy veya Bertha Suttner gibi o sıralarda insanlığın düşüncelerini aşağı yukarı aynı ölçüde bilen iki yazar vardı. Ancak diye düşünüyordu Diotima, insanlığın kaba güce başvurmaksızın kızarmış tavuk yiyebilmesi bile olası mıdır? Ve eğer bu yazarların istemleri doğrultusunda insanın öldürmemesi gerekiyorsa, o zaman askerlerin hali ne olur? Böyle bir durumda o zavallılar işsiz kalırken katillere de gün doğar. Ancak böyle öneriler vardı ve imza toplanmaya başladığı da duyuluyordu. Diotima, kendisi için sonrasız doğrulardan yoksun bir yaşamı hiçbir zaman düşünememişti. Ne var ki şimdi hayretle her sonrasız doğrunun birden fazla var olduğunu saptıyordu. Bu nedenden ötürü akıllı insan ve bu olayda bu insan daire başkanı Tuzzi'ydi. Üstelik de bu olayla onuru bağlamında belirli bir kurtuluşa ermişti. Evet, akıllı insan sonrasız doğrulara karşı kökü derinlere uzanan bir kuşku besler. Gerçi onların gerekliliğini hiçbir zaman yadsımaz. Ama bu idealleri harfiyen izlemeye kalkanlara da deli gözüyle bakar. Tuzzi'nin eşine de yardım etmeye hazır olarak sunduğu düşüncesine göre insanlığın idealleri daha başlangıçta çok ciddiye almaktan kaçınılmadığı takdirde insanı yıkıma sürükleyecek ölçüde çetin talepler içeriyordu. Bunun en iyi kanıtı olarak da Tuzzi, ideal ve sonrasız doğru gibi sözcüklere ciddi işlerin görüldüğü bürolarda hiç rastlanmamasını gösteriyordu. Bu sözcükleri bir dosyada uygulamaya kalkışan bir memura hemen o anda bir dinlenme izni alması için kendini resmi doktora göstermesi tavsiye edilirdi. Ancak Diotima, eşini içinde buruk bir acıyla dinlese bile böyle zaaf dolu saatlerin ardından kendini çalışmalarına verecek yeni bir gücü yine de buluyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Bertha Suttner, BERTASUTTNER.